Gazetesi yayın politikasını değiştirdi ve bu bir suçtur.
Soruşturmanın başlangıcı, böyle bir soruşturmanın olması başlı başına bir hukuk skandalı.
Türkiye'de bugünden sonra hiçbir kimse kendisini güvende hissetmesin. Ya herkes dava edilebilir, herkes tutuklanabilir, herkes keyfi şekilde cezalandırılabilir.
Aman dikkat et, radyonun yayın çizgisine aman izin almadan değiştirme.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmamızda katkısı olmuştur ama yapmamızda da katkısı olmuştur. Bu ikisinin beraber değerlendirmek ve unutmamak lazım.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 15 Temmuz 2017 günlerden Perşembe, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Dün detaylarıyla aktardık. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu casusluk suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Önce ömür boyu hapis cezası vardı, müebbet hapis cezası ve iyi hal gözetilerek onu 25 yıla indirdi mahkeme. Ve sonrasında da bir tutuklama kararı verdi. İşte o tutuklama kararından sonra deyim yerindeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nde kıyamet koptu. Akşam olağanüstü toplantı yapıldı genel merkezde. CHP Genel Başkanı yardımcılarıyla konuyu tartıştı ve sonrasında bir karara vardı ve dedi ki Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlatıyorum. Ve o yürüyüş bugün 11 sularında Güven Park'ta başladı. Adalet, adalet, adalet diyerek başlattı Kemal Kılıçdaroğlu o yürüyüşü. Hem CHP'li milletvekilleri vardı orada, hem teşkilattan bir takım isimler. Yani kalabalık bir grupla Güven Park'ta başlayan o yürüyüşün ilk etabı tamamlandı. Ankara çıkışında Eryaman civarında, hipodrom yakınlarında konvoy durdu ve geceyi orada geçirecek. Sonra devam edecek. Yaklaşık 23 gün sürecek bu yürüyüş. O yürüyüş sırasında CHP Genel Başkanı hem bu yürüyüşün amacını hem de ne beklediğini aktardı. Bir de tabii adalet ve hukuk konusundaki itirazlarını. İşte bu programda hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamaları size aktaracağız. Hem o yürüyüşte yer alan CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök'le ilk günü değerlendireceğiz. Ama tabii en önemlisi bu yürüyüşte amaç ne, nasıl bir sonuç bekleniyor? Buna ilişkin bir takım değerlendirmeler almayı planlıyoruz. Çünkü Sencer Ayata, sosyolog, ODTÜ'de öğretim üyesiyken CHP'de milletvekili olan Sencer Ayata da konuğumuz olacak. Ve genel olarak siyasete bu adımın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni hamlesinin etkilerini de onunla konuşacağız. Sencer Ayata CHP penceresinden değerlendirme yaparken bu siyaseti etkileri önemli. O nedenle orada bir uzmanımız daha olacak. Siyaset bilimci İlter Turan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni adımının ne manaya geldiğini bizlerle paylaşacak. Ama şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk gün son durağı olan Ankara çıkışındaki o hipodromda bağlantılarımız olacak. Kemal Kılıçdaroğlu program içinde canlı bağlantıyla bize ilk günü değerlendirecek. Dediğimiz gibi iki noktada da adalet nöbeti var İstanbul'da. Maçka Parkı'nda ve Maltepe Cezaevi'nin önünde. Oradaki gelişmeleri de size aktaracağız. Ve Ankara'da muhabirlerimiz hem bu yürüyüşle ilgili gözlemlerini paylaşacaklar bizle. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün epeyce Cumhuriyet Halk Partilerinin de katıldığı toplantılarda ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmalar oldu. Onlara ilişkin gözlemlerini de Ankara'dan Yurdagül Şimşek aktaracak. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, çünkü burada bir parti yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu yola çıkarken. Sivil toplum örgütlerinin de bu yürüyüşe destek vermesini istedi. İlk destek ÖDP'den geldi. ÖDP'nin Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş da canlı yayında o desteğini aktaracak. Ama başka partilerden de destek var. Mesela Saadet Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adımını destekledi. Temel Karamollaoğlu'nun o açıklamasını da sizlerle paylaşacağım. Ama çok sert bir tepki de var. O da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den. Devlet Bahçeli ya diyor İstanbul'dan da bir grup yola çıkarsa nerede karşılaşılır ve nasıl bir sonuç çıkar hiç düşünüyor musunuz diye biraz da üstü örtülü bir uyarıda bulunuyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Onun sokakları hareketlendirerek 15 Temmuz darbe girişimini unutturmak istediğini söylüyor. Ayrıca Türkiye'nin yabancılar tarafından bir takım kurgularla ilgili yabancıların bir takım kurgularına alet olduğunu ya da bilerek o oyunun içinde olduğuna ilişkin çok ciddi suçlamaları var. Bunları da madde madde sizlerle paylaşacağım. Tabii HDP'yi de konuşacağız. HDP'li 11 milletvekili cezaevindeydi zaten. Enis Berberoğlu cezaevine konulmadan önce ve Cumhuriyet Halk Partisi HDP'li milletvekillerinin cezaevine gönderilmesine itiraz etmedi, ses çıkartmadı diye tepkiler vardı. Bu tepkileri de konuşacağız. HDP'den yapılan açıklamalar var. Ayrıca HDP'li Sırrı Süreyya Önder şu an bir toplantıda, biterse bizlerle HDP'nin bu konudaki görüşlerini de paylaşacak. Yani ağırlıklı olarak hukuk konuşacağız. CHP'nin itirazları nereden çıktı? Hangi örnek davalar var? Bunlarla ilgili değerlendirmeleri size aktaracağız. Canlı yayın konuklarıyla önümüzdeki günlere bir projeksiyon yapmaya çalışacağız. Ve bugünkü programda CHP'nin bu son adımını konuşacağız. Frekanslarımızı hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde ise YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabilirsiniz diyelim ve bu programa başlayalım.
Türkiye'nin konuştuğu olayları tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz.
Çok izlenen bir televizyon kanalında çıkıp bunları anlatma imkanı veya bir gazetede röportaj imkanı olsa, ama otosansör olduğunu siz de biliyorsunuz. Çıkıp konuşabildiğimiz çok sınırlı mecra kaldı.
Bizim siyasi temsilcilerimiz neredeyse bir yıldan beri ana akım medyada yokmuş muamelesi yapılıyor. Benim son bir yılda çıktığım sizden başka yayıncı yok.
Televizyonlar bir kapanıyor, 20 kanala bakıyorsunuz aynı kişiler konuşuyor. Yani beni bir ulusal kanala çağırdılar, saat 11'de konuşacaktım. Tam yürüyorum, dediler ki bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı şimdi konuşacak. Tamam bekleriz, bekledim. Tam reklam oldu, bir daha konuşacak. Bir dakika dediler, şimdi Sayın Başbakan. Sonra da hükümet sözcüsü, ben 2,5 saat televizyon varmışım. Başka zaman olsa çıkar giderim. Ben size teşekkür ediyorum. Benim gibi yerlerden nefes alıyoruz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu bile.
Şimdi Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu yürüyüşü, adalet, adalet, adalet diyerek başlattığı yürüyüşü bütün detaylarıyla size aktaracağız. Gelen tepkilerle ilgili bilgi de vereceğim ama yine hukuk konuşuyorsak, adalet konuşuyorsak buradan gelen bir haber var, onu aktarayım önce. Barbaros Muratoğlu, Doğan TV'nin Ankara temsilcisi, idari temsilcisi 6,5 aydır cezaevindeydi. 6 ayını cezaevinde geçirdi, 15 günde gözaltında. Bir önceki duruşmada savcının talebiyle tutukluluk hali devam etmişti ve bugün bir duruşması vardı. Bu duruşmada tahliyesi, cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Dün Oğuz Güven cezaevinden çıkmıştı. Bugün de Barbaros Muratoğlu. Ama onlar cezaevinden çıkarken Enis Berberoğlu bu kez cezaevinde ve Enis Berberoğlu'nun cezaevine girmesi, Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde genelde kullanılan bir benzetme var. Bardağı taşıran son damla olarak değerlendirildi ve CHP olağanüstü toplantı yaparak Ankara'dan Güven Park'tan başlayarak İstanbul'a Maltepe'ye bir yürüyüş düzenleme kararı aldı. Bugün itibariyle saat 11'de o yürüyüş başladı ve akşam saatlerinde de Ankara çıkışında bu yürüyüşün ilk etabı tamamlanmış oldu. Yürüyüşe başlarken Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi onu aktarayım. Bir dikte yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Üslup sertleşti artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde, onu görebiliyoruz. Bir dikte yönetimiyle. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür gibi, her uygar ülke gibi kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyoruz. Bu ülkede adalet ya gelecek ya gelecek. Burada da Çiller'in o üslubunu hatırlatan bir dil kullandığı Kemal Kılıçdaroğlu. Söyledim, eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Burada da dokunulmazlıkların kalktığı dönemde, anayasa değişikliği döneminde yaptığı açıklamalara bir gönderme yaptı. O dönemde sizin başınıza da bir şey gelirse ne olacak diye sorulduğunda, bir bedel ödenecekse önce biz ödeyeceğiz demişti. Devamında Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyor: bu ülkenin geleceği için hep beraber mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yok ki, buranın altını çizmek isterim. Bütün sivil toplum örgütlerinin, aslında 16 Nisan'da Hayır çevresinde buluşan bütün sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve vakıflar, dernekler, vatandaşlar, onların tamamına açık bir yürüyüşten yürüyüş olduğuna dikkat çekiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yoktur derken, zaten CHP amblemi de kullanılmıyor yürüyüşte. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede barış olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet. Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Biz dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz dedi. Dili sürçmedi. 15 Temmuz darbesinden sonra 20 Temmuz'da da hükümetin bir darbe yaptığını iddia etti. Bu açıklamaları yaptı ve yanında eşi, oğlu, oğlunun müstakbel eşi, ailece yürüyüşe başladılar. CHP'nin milletvekilleri, teşkilat üyeleri, bazı CHP'ye oy vermiş vatandaşlar, Ankaralılar yürüyüşe başladılar. Ve ilk etabı da tamamladılar dedik. İlk etabı tamamladıkları yerde başından sonuna bu yürüyüşe dahil olan Hüseyin Hayatsever var. Sputnik Ankara muhabiri. Şu anda da telefon attığımızda. Biraz onunla bu yürüyüşü, ilk günü, ilk etabı konuşalım istedik. Hüseyin, hoş geldin yayına.
Hoş bulduk Yavuz Oğan.
Nedir şimdi? Oradan başladı. Kaç saat sürdü? 11 desek saat 5 gibi sanıyorum ulaştı hipodroma. 22-23 kilometre yürüdüler mi?
Evet Yavuz Oğan. Güven Park'tan başladı CHP'nin adalet yürüyüşü ve Ulus üzerinden İstanbul yolu olarak da bilinen Ankaralılar arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden tam 22 kilometre süren bir yürüyüş yapıldı bugün.
Zaten planlama da öyle değil mi? Yani günde 22 kilometre yürüyecek gibi görünüyor.
Evet, CHP'lilerin planlaması günde yaklaşık 20-25 kilometre arası. Bugünkü planlamadan planlandığı gibi sona erdi bugünkü yürüyüş.
Peki yürüyüş esnasında bir takım ufak tefek sıkıntılar da çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilata yönelik uyarısı da vardı. Aman provokasyona müsaade etmeyin diye. Onun dışında izlenimlerin nelerdir? Çok mu kalabalıktı mesela? Kaç kişi yürüdü bu 22 kilometreyi?
Yavuz Oğan, tarihi bir gün yaşadık diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz 15 Haziran'ın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri de var aslında. 15 Haziran Büyük Madenci Yürüyüşü'nün de yıl dönümü bu.
Türkiye tarihinde Şemsi Denizer'in Maden İş Sendikası başkanı olduğu dönem. Yıllar önce Özal dönemi.
1989. Şimdi de çok uzun bir süre sonra ana muhalefetin liderinin başını çektiği böyle bir yürüyüş yapılıyor. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi ufak tefek gerginlikler yaşandı. Önce kısaca onlardan bahsedeyim. Bir yerde yürüyüşün başlarıydı. Akköprü mevkisinde bir vatandaş Rabia işareti yaparak CHP'lilere doğru küfür ettiği söylendi. Tabii biz onu göremedik ama bir arbede yaşandı ve iddia bu yöndeydi. Polis onu gözaltına aldı. Daha sonra da yine yürüyüşün ilerleyen zamanlarında bir vatandaş arabasını durdurup Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye bir slogan attı ama onun dışında bunlar ufak gerginlikler olarak kaldı ve yürüyüş insicamı bozulmadan devam edildi. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi yürüyüşe büyük oranda CHP'liler destek verdi ama sadece CHP'lilerden ibaret bir kalabalık değildi. Binlerce diyebileceğim bir kalabalık vardı yürüyüş esnasında. En başta Güven Park'tan itibaren bir süre ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş eşlik etti Kılıçdaroğlu'na. Daha sonra Merve Kavakçı'nın eşi, kendisi KYK ile de ihraç edilmişti, Cihangir İslam ve eski Mazlumder Genel Başkanı Ömer Faruk Ünsal da Kılıçdaroğlu ile kol kola yürüdüler uzun bir süre. Bunun dışında Haziran Hareketi ve Halk Evi üyeleri de yürüyüşe aktif destek verdiler. Yani sadece CHP değil, toplumun daha geniş kesimlerinin de katıldığı bir adalet yürüyüşü oldu diyebiliriz.
Yürüyüş sırasında önce kalabalık hep bir arada yürürken bir ara bir baktım ben Kemal Kılıçdaroğlu tek başına ve elinde adalet yazan, başka hiçbir şey yazmıyor, adalet yazan bir pankartla yürüdü. O onu hiç elinden bırakmadı gibi gördüm ben, bilmiyorum senin gözlemin ne. Bir de tek başına yürümesi, o da bir planlama mıydı? Ondan çünkü 25-30 metre geride de önde milletvekilleri, arkada da teşkilat ya da işte yürüyüşe katılanlar vardı diyebilir miyiz?
Yavuz Oğan, tabii bu gibi büyük organizasyonlarda bir takım karışıklıklar diyeyim yaşanabiliyor. Biz Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşün yaklaşık bir 10 kilometresi boyunca hiç göremedik. Çünkü etrafı çok kalabalıktı. Tam kalabalığın ortasında kalarak yürümüştü. Biraz da gazetecilerin talebi üzerine Kılıçdaroğlu öne alındı korumaları tarafından ve bir süre sizin de dediğiniz gibi elinde adalet yazılı pankartla yürüdü. Zaten yürüyüşte sadece adalet yazılı pankartlar vardı ve Türk bayrakları vardı. Onun dışında partililer ve yürüyüşe katılanlar da başka hiçbir pankart taşımadılar.
Peki şimdi durum ne? Geldi hipodromda bir parti otobüsünde sanıyorum toplantı halinde olduğuna ilişkin bilgi vardı ben girmeden önce. Ne yapılacak gece? Orada kaç kişi var? O kalabalık aynen o şekilde orada duruyor mu?
Şu anda kalabalığın tamamen burada durduğunu söyleyemem. Büyük ölçüde çünkü burası Ankara'ya 22 kilometre uzaklıkta olmakla birlikte çok yakınında Batıkent, Eryaman gibi çok kalabalık yerleşim yerleri var. Büyük ihtimal vatandaşlar, oralardan gelen vatandaşlar evlerine gittiler. Şu anda Kılıçdaroğlu söylediğiniz gibi parti otobüsünde parti kurmaylarıyla toplantı halinde. Burada kalacağını söyleyenler olmuştu başta ama bizim aldığımız bilgi bu geceyi evinde geçireceği yönünde. Çünkü şehir merkezine çok yakın bir noktadayız ve yarın sabah 8 gibi buradan yürüyüşüne devam edeceği yönünde bizim bilgimiz.
Pekala, teşekkür ediyoruz. Hüseyin Hayatsever, Sputnik Ankara muhabiri, yürüyüşü izlediği 22 kilometrelik o yürüyüşün içinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök de şu anda telefon attığımızda, ondan biraz daha detay almak isteriz elbette. Hoş geldiniz Levent Gök.
Teşekkür ederim, sağ olun Yavuz Bey.
Ağrısızı var mı ayaklarda? 22 kilometre az değil.
Bugün yürüyüşte hiç dinlenmeden bir uzun bir mesafe yapıldı Yavuz Bey. Yani normalde arada bir dinlenmesi gerekirken, yani bugün sürekli bir yürüyüş temposu oldu ki biz de hem şehir trafiğinin aksaması bakımından da bunu planlamıştık zaten. Hı hı. Yani yaklaşık bir 5 saat sürdü Yavuz Bey. 5 saat sonunda işte ilk mola verilmiş yerimiz olan Ankara Hipodromu'nda şu anda bekliyoruz. Arkadaşlarımız dinleniyorlar. Genel başkanımız kendisi bir parça otobüsün içerisinde durumları değerlendiriyor. Böyle bir tablo içerisinde.
Ne olacak peki? Gece nasıl olacak Levent Bey?
Evet. Şimdi gece burada hem Çankı hem Yenimahalle Belediyeleri çadırlar kurdular. Tabii çadırlar yatmaya müsait çadırlar değil ama geç vakitlere kadar burada biz sohbetlerimizi sürdüreceğiz. Belki evi yakın olanlar gidip evde dinlenip gelebilirler ama çoğunluk herhalde burada geçecek bu geceyi.
Siz orada genel mı kalacaksınız?
Genel başkanımız da başta olmak üzere.
Genel başkan orada mı kalacak? Yani
evet,
eve gitmeyecek. Otobüste ya da çadırda, öyle mi?
Evet, yani ona da bir hastaların bir karavan
organize edildi.
Artık tercih kendisinin ama kendisi hipodromda bizlerle beraber olacak.
Evine gitmeden devam edecek. Bundan sonra da böyle devam edecek anladığımız kadarıyla. Geceleri öyle,
öyle
gidecek.
Evet.
Peki nasıldı ilk gün, hem ilgi açısından hem amaca ulaşan bir manevra mıydı diyelim, bilmiyorum tam ismini de veremedim ama bir organizasyon muydu, ne dersiniz, ilk gün izlenimimizi almak
Yavuz Bey,
isterim.
Tabii burada mesele şu, yani böyle bir Türkiye tarihinde bir ana muhalefet partisi liderinin uzun soluklu bir yürüyüşe çıkması sanırım ilk defa oluyor. Ve konu da adalet. Yani şu tabloya bakın, yani bütün değer yargılarının alt üst edildiği, İktidarın antidemokratik uygulamalarıyla pek çok kişinin mağdur edildiği, mahkemelerde hak aramasının artık yollarının kapandığı bir zaman dilimi içerisinden geçiyoruz. Şimdi bu adalet duygusunun yok edildiği bir ortam aslında bir toplumun çürümüşlüğünü, devletin çürüşünü gösterir bizlere. Yani ana muhalefet liderinin bir adalet pankartıyla bugün yollara dökülmesi, herhalde bunu İktidar Partisi'nin, Türkiye'yi yönetenlerin, Cumhurbaşkanı'nın oturup ellerini başlarına yaslayıp biz ne yaptık denilmeleri gereken bir gündür. Biz görevimizi yapıyoruz. eşsiz amacına
ulaştılar.
Dediler
mi? Gerçi... Böyle bir mesaj aldınız mı Levent Gök? Çünkü şimdi bir izleyicimiz hatırlatıyor. Cemil Barlas bir dün akşam bu olayla ilgili yorum yaparken Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla FETÖ'nün siyasi ayağı da ortaya çıkmış oldu demiş.
Nasıl böyle bir yorum yapmış? Ben bilmiyorum da.
Yani çok tabii enteresan. Böyle bir, çok farklı televizyonlarda farklı yorumlar yapılıyor da. Evet. Yani bilmiyorum bir mesaj alabildiniz mi hükümetten? Yani bu rahatsızlığı hissettiklerini görebildiniz mi? Çünkü onlar yargının işi karışamayız diyorlar.
Karışmadıkları yargı mı kaldı? Yani daha geçen yıl Adalet Bakanlığı kendi ilçe başkanlarını, il yöneticilerini hakim yaptı. Biliyorsunuz ondan önceki hafta gen soru verdik bu konuyla evet. ilgili. Avukatlıktan hakimlik geçmek isteyen avukatlar arasında baktığımız zaman Adalet Bakanlığı'nın tercih ettiği bütün isimlerin büyük bir çoğunu görevde bulunan Yavuz Bey. Yani hani partiye sempatizanı üyesi falan demiyorum. Yani evet. falanca bir ilçenin yönetim kurulu üyesi, falanca bir il başkanlığının yardımcısı böyle isimleri atadılar. Yani böyle bir tablo olabilir mi? Yani bu tablo içerisinden Türkiye'ye geçmeye çalışıyor. Nasıl geçecek bu tabloda? Ve AKP kendi polisini yaratmaya çalışıyor. Hakimini yaratmaya çalışıyor. Adalet duygusu çökmüş durumda. Bu yürüyüşümüz bugün yanlış anlaşılmasın. Sadece Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili değildir.
Evet.
Enis Berberoğlu elbette bizim bir milletvekilimizdir ama bu yürüyüşün amacı çok daha geniş kesimleri hedefleyen bir yürüyüştür. İçinde adalet duygusundan pay alamamış, mağdur olmuş herkes vardır.
Ben müsaade eder misiniz? Birkaç başlık koymuştum bununla ilgili. Son dönemde evet. çok konuşulan olaylar. Oğuz Güven 30 gün cezaevinde kaldı. Evet. Attığı bir tweet ve 22-52 evet. saniye kalan bir tweet nedeniyle. Evet. Atilla Taş, Murat Aksoy'un da içinde evet. olduğu bir grup tahliye edildi. Ama aileleriyle görüşemeden tekrar gözaltına alındı. Üçer evet. kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Böyle bir enteresan durum ortaya çıktı. Tahliye eden hakimler görevden alındı. Savcı da dahil olmak üzere. Nazlı Ilıcak var, Altan kardeşler var. Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şahin Alpay, Ahmet Şık'ın cezaevine girmesi ve FETÖ'cülükle evet. suçlanması var. Beş günlük asker meselesini Kemal Kılıçdaroğlu sürekli gündeme getiriyor. Evet. Beş günlük evet. asker nasıl darbeci olabilir, niye cezaevinde diye. Harbi okulu öğrencilerinin durumu hep konuşuluyor, üzerinde duruluyor. Mağduriyet evet. hikayeleri var. Yargıçlar Sendikası Başkanı bu duruma itiraz ettiği için sürülüyor, Urfa'ya gönderiliyor
evet.
gibi. Aslında hukukta sanıyorum bu başlıklar çerçevesinde bardağa taşınan son damla.
Evet.
Zaten genel yani başkan da bıçak kemiğe dayandı dedi.
Evet. Şimdi bakın bu anlattıklarınız normal bir şey mi hepsi şu anda sıraladıklarınız?
Yani üzerinde yani çok bir, konuştuğumuz işler bunlar tabii.
Yani bir kamu vicdanı şu anda Türkiye'de örneğin siz diyebiliyor musunuz? Türkiye'de gerçekten hukuk ve adalet tam anlamıyla işliyor. Benim adalete güvenim vardır diyebiliyor musunuz? Bugün herkes tepki dağıtıyor.
Peki bu yürüyüş bittiğinde söyleyebilecek miyiz böyle bir şeyi?
Şimdi bu tabii yürüyüş bu bizim bu eylemimizin bir parçası. Yani bu Türkiye'yi yönetemeyen bir anlayışı her yerde teşhir etmek bizim başlıca görevimiz.
Evet.
Böyle bir anlayışla Türkiye yönetilemez. Yönetemediklerini görüyoruz. Yani bakın bir 15 Temmuz darbe girişiminde kol kola vermiş partilerin geldiği tabloya bakın. Bu tabloyu yaratan İktidar Partisi Cumhurbaşkanı'nın bizzat tavırlarıdır. Kendi darbelerini gerçekleştiriyor şu an Türkiye'de. Türkiye'deki laik rejimle ilgili, Türkiye'nin değerleriyle ilgili pek çok konuda akıl almaz uygulamalar yapıyorlar. Adalette de adaletin sopasını eline tutmak suretiyle de muhalefeti sindirmeye çalışıyorlar. Biz de haykırıyoruz. Sinmeyeceğiz kardeşim. Sinmeyeceğiz. Oturun oturduğunuz yerde. Biz Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin insan haklarına, hukukun üstünlüğünün her zaman bütün ülkelerden daha fazla olmasına inanmış bir partiyiz. Bu yürüyüşümüz sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında pek çok kesimi kapsıyor. Mağdur olanları kapsıyor, adaletten pay alanları kapsıyor. Görevden ihraç edilmiş, haksız yere ihraç edilmiş, hiçbir ortada somut gerekçe yokken ihraç edilmiş ama ailesiyle perişan olmuş insanları kapsıyor. Az önce ifade ettiğiniz 3 günlük bir er, ya daha silah tutmamış bir eri siz daha bu saate kadar niçin tutuyorsunuz içeride? Dolayısıyla altı dolduracak o kadar çok kavram var ki bunların hepsi Türkiye'de büyük trajediler yaratıyor, travmalar yaratıyor. Biz bunları görüyoruz.
Aslında bir farkındalık yaratma girişimi de diyebiliriz buna herhalde değil mi? Bu?
Ama şimdi ben şu tabloyu görüyorum. İktidarın bu FETÖ darbesinden sonra yine bir FETÖ'ye teslim olduğunu görüyorum. Yani yapılan uygulamalar bunları bize gösteriyor. Ama bunlar muktedir değiller Yavuz Bey. Yani şimdi diyorsunuz, şimdi bir hakim bir gazeteci tahliyese bir dert, etmese bir dert. Şimdi ettiği zaman, tahliye ettiği zaman hemen başına iktidar çuvalı geçiriyorlar. Alıyorlar hakimi bir yere sür, öbür tarafa başka yere sür. Yani deliller ortadaysa, hakim tahliye ediyorsa o hakim dahi kendisini güvenli hissediyor ve tutukluk halinin devamına karar veriyor. Şimdi Oğuz Güven'in meselesi 51 saniye kalmış bir tweet.
Tweet duyurusu evet.
Yani şimdi
haber duyurusu.
Bu kadar tutuklanmayı gerektiren bir tablo var mı ortada? Sen o zaman damatları niye bırakıyorsun kardeşim?
Niye 30 damatlar. Gün ya da tutuklaman gerekiyorsa niye 30 gün tutukluyorsun? Yani evet, bunun da bir evet, manası bakın, yok.
Bugün Barbaros Muratoğlu'na tahliye olduğunu öğrendik.
Evet.
Neymiş Barbaros Muratoğlu? FETÖ'nün yanında bir dakika bir görüntüsüyle tutuklandı.
Evet.
AKP'deki bir sürü milletvekilinin Fethullah Gülen'in yanında diz çökerek ona arz endamede çekmiş fotoğrafları var elimizde.
Daha bana enteresan bir durum. O Fethullah Gülen'in yanında fotoğraf var diye tutuklama gerekçesi yapıldı ama iddianamede ondan hiç bahsedilmedi. Böyle de bir durum var.
Şimdi böyle bakın bir algı üretmeye çalışıyorlar. Muhalefet iseniz siz FETÖ'cülükte bir irtibatlandırmaya çalışıyorlar. Ya böyle bir tablo olabilir mi?
Şimdi
siz yıllarca beslemişsiniz, himaye etmişsiniz, korumuşsunuz, destek vermişsiniz, bütün olanakları onlara sunmuşsunuz. Getirdiğiniz tablodan şimdi başka kesimleri siz şikayet ederek suçlamaya çalışıyorsunuz. Buna kim inanır? O yüzden bugün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir meydan okuyor bu iktidara ve Cumhurbaşkanı'na ve bu iktidarı sahip eden herkese. Herkes ayağını denk alsın Yavuz Bey.
Şimdi
büyük bir ülke.
AK Parti iktidarından yargı kararıdır deyip çok fazla bir yorum gelmedi ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı gerçekten son derece sert bir açıklama yaptı yaklaşık yarım saat önce. Şunu söylüyor, Yargıtay aşaması vardı bunun, niye alelacele böyle bir eylem yapma gereği duydu diyor Cumhuriyet Halk Partisi bir bölümünde. Ama gelinen noktada yani sonlara doğru şöyle iki tane ifadesini aktaracağım size müsaade ederseniz.
Evet.
Sandıkta sonuç alamayanların sokağa çıkması, demokrasiden umudunu kesenlerin uygun adımlarla yürüyüşe geçmesi ısmarlama projedir diyor. 15 Temmuz'da doğan milli mukavemeti yıkmak, parlayan millet direncini kırmak ve rövanşını almak için bugünkü yürüyüş kurgulanmıştır diyor. 15 Temmuz'u unutturup 20 Temmuz darbesi uyduran, kontrollü darbe ödevini karanlık odaklardan alanlar kurulmuş ve yola bırakılmışlardır. Bugün yola çıkmak, 15 Temmuz FETÖ ihanetine sünger çekmek, hatta alttan alta destek vermek, şühedaya bir kez daha kıymak demektir. Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürümeye kalkan Sayın Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da ülkemize kurulan tuzağın aktif katılımcısıdır diyor. Merak ediyorum ki diyor, İstanbul'dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır diyor. Hem çok ciddi suçlamalar var hem de sanıyorum burada bir aba altından sopa gösterme mi diyeyim doğru ifade. İstanbul'dan da bir yürüyüş başlarsa karşılaşma nasıl olacaktır diyor. Ne dersiniz?
Şimdi tabii çok bu Devlet Bahçeli'nin artık kendi partisi içerisinde dahi bir tutarlı ve bir hükmü kalmamıştır Yavuz Bey. Yani bu siyasetçi artık iflas etmiş bir siyasetçidir. Bu söylediklerin tümünü reddediyoruz. Yani cevap vermeye dahi tenzih edilecek konular değildir. Yani biz adalet arayışıyla bizim muhatabımız iktidardır. Devlet Bahçeli ne olmuşsa kalkıyor bunları söylemeye çalışıyor böyle. Şu anlaşılıyor. Az önce bir cümle kullandınız, Kılıçdaroğlu kullanılıyor diye.
Evet.
Ben de şimdi aynen bu sözü kendisine iade ediyorum. Devlet Bahçeli AKP tarafından kullanılıyor.
Pekala.
Devlet Bahçeli'ye cevap vermeye, tenezzül etmeye dahi gerek yok.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Levent Gök. Değerlendirmeniz için.
Sağ olun.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök. O da yürüyüşte Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber 22-23 gün yürüyecekler. Şimdi o yürüyüşün teknik detaylarıyla ilgili biraz bilgi sahibi olduk. Geceyi bir kere orada geçirecekler. Yani ilk etabı tamamladılar. Ankara'da, hipodromda, yol kenarında belediyelerin kurduğu çadırlar ve aynı zamanda işte partinin otobüsü ve getirilen bir karavan çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu evine gitmeyecek veya parti yetkilileri evlerine gitmeyecekler. Orada geçirecekler. Bir sonraki gün yine bir 22 kilometre gidecekler. Duracaklar. Durduktan sonra aynı şekilde geceyi orada geçirecekler. İstanbul'a varıncaya kadar bu meselenin böyle devam etmesi bekleniyor. İl il eylem çağrısı da yapıldı bugün. Sadece Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş yok. İstanbul'da adalet nöbetleri var. Az önce de aktardım. Hem cezaevinin önünde 12 saat hem de şehirde, Şişli'de parkta, bir Maçka Parkı'nda gün boyu devam eden bir adalet nöbeti olacak. Bartın'da, Eskişehir'de, farklı illerde de benzer eylem haberlerinin geldiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in enteresan bir açıklaması vardı. Şimdi bana niye HDP'liler tutuklandığında harekete geçmediniz, bunun size uzanacağını bilmiyor muydunuz, sorar mısın diye sorular geliyor YouTube üzerinden ama o soruları CHP Genel Başkanı'na soracağız. Eğer kendisine ulaşabilirsek programımız içinde konuğumuz olması muhtemel görünüyor. Erdal Aksünger şunu söylüyor, MİT tırları davası kapsamında bu verilen ceza ile birlikte biz bu yürüyüşü sonlandırmayacağız. Çünkü enteresan bu açıklama. Biz bu yürüyüşü sonlandırmayacağız çünkü herkes için adalet diyerek başladık yürüyüşe. Tutuklu HDP'li vekiller için de yürüyoruz diyor. Dokunulmazlıklar kaldırılırken buna CHP içinde itiraz eden çok isim vardı. O itirazlar genel merkez tarafından dikkate alınmamıştı. Bugünün tutuklamayla birlikte en çok konuşulan konusu CHP'nin o günkü tavrı diyebiliriz. Muharrem İnce'nin konuşması var. Şu Tuğrul Türkeş'in açıklaması hazır mı Necdet? Elin altında mı Tuğrul Türkeş'in açıklaması? Şöyle diyor Muharrem İnce. Tuğrul Türkeş ile Enis Berberoğlu aynı şeyi söyledi. İkisi de dedi ki kim inanır Türkmenlere gittiğine bu silahların. Hatta yemin etti Tuğrul Türkeş. Aynı şeyi söyleyen CHP milletvekili hapiste. AKP milletvekili başbakan yardımcısı. Bunların partisinin adında adalet var. Batsın bunların adaleti diyor Muharrem İnce. Bir gün hesap verecekler diye devam ediyor. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Nasıl FETÖ'cüler Kodes'te ise bunlar da Kodes'te olacak diyor. Yani şimdi Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakıyoruz. Gerçekten son derece sert. Muharrem İnce'nin açıklamalarına bakıyoruz. Son derece sert. Kemal Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Ama bugün ne başbakan ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptığını duymadık. AKP'liler dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kısa bir değerlendirme yapmışlardı. Onun dışında bugün başka bir değerlendirme var mı diye önce Türkeş hazır. Bir de Ankara'ya gideceğiz, onu da unutmayalım. Şu Türkeş'i bir dinleyelim. Muharrem İnce'nin gündeme taşıdığı. Bu aralar çok da konuşuluyor. MİT tırlarındaki silahlar nereye gidiyor sorusuna. Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan yardımcısıyken verdiği yanıt.
Şu tır meselesi. Tır meselesine evet. Geldiğimizde de şimdi Sayın Başbakan da Sayın Cumhurbaşkanı da meydan meydan. Onlar oradaki Türkmenlere gidiyordu. Bu konuda taraf tutmak MHP'ye yakışmaz. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyorum.
Evet, o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin arası da bugünkü kadar iyi değildi ve eleştiriyordu Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin icraatlarını ve MİT tırlarıyla ilgili gündeme geldiğinde tartışma Tuğrul Türkeş'in açıklaması bu yöndeydi. Zaten Muharrem İnce de benzer bir değerlendirme yapmış ama bugün Bahçeli farklı bakıyor olaylara. Meral Akşener'in bir açıklaması var, o da enteresan. O da diyor ki adalet yürüyüşü konusunda ayarını bozduğunuz Kantar bir gün gelir sizi de tartar. Bugünün güçlüleri bir zamanlar o günün güçlülerine karşı, güçlünün hukuku değil haklının hukuku, adalet herkese bir gün lazım olur derlerdi. Ülkemizde hiç değişmeyen tavır adalet, hukuk ve demokrasi diyerek iktidara gelenlerin gücü sürdürmek için bu taleplerini unutmalarıdır. Ülkemizde ana muhalefet lideri, burası önemli, Meral Akşener söylüyor, adalet pankartıyla yürümek zorunda kalıyorsa herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir diyor Meral Akşener, MHP içindeki muhalif isimlerin belki de en önde geleni. Şimdi Ankara'ya bir gidelim. Sputnik'in Ankara temsilcisi Yurda Gülşimşek telefon attığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oluyor? Onları bir konuşalım istedik. Dün hayli hareketliydi meclis. Oradaki hareketi bize aktarmıştı Yurda Gül. Bugün ne oluyor? Bir soralım. Yurda Gül hoş geldin.
Merhaba Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Nasıl durum mecliste? Çünkü CHP'li evet. milletvekillerinin bir kısmı yürüyüşte, bir kısmı mecliste. Orada da yasama çalışmaları devam ediyor.
Evet evet, bugün yine meclis çalışmalarına devam ediyor. Aslında dün Kemal Kılıçdaroğlu akşam CNN'de yayına katıldı, senin de bildiğin gibi. Orada da açıklamıştı, CHP hem yürüyecek hem de meclis çalışmalarına katılacak diye. Şöyle bir şey yaptılar, 20'şer kişilik meclis nöbeti milletvekilleri ayarladılar. Yani her gün meclis çalışırken bir grup başkan vekili, şimdi en az 20 milletvekili mecliste olacak. Bugün de öğleden sonra saat 14'te açıldı. 14'ten önce de grup başkan vekili Özgür Özel başkanlığında 20 kişilik bir milletvekili grubu meclise geldi. Tüm milletvekillerin elinde bir kere adalet, sadece adalet yazan o yürüyüşte kullandıkları dövizler de genel kurula girdiler. Gündem dışı konuşmalarla açıldı meclis ve gündem dışı konuşanlar arasında CHP'li Muharrem Erkek de vardı. Hatta bu adalet yazılı dövizle kürsüye çıktı ve konuştu. Hı hı. Ve yine hani neden adalet yürüyüşü yaptıklarını anlattı kürsüden. Bunun nedenlerini işte dünkü hem Enis Baybalı kararı hem de diğer yargı kararlarına değindi. Bu sırada da tüm CHP'liler adalet yazılı dövizlerini masalarında tuttular. Dün yayında da söylemiştik, hani CHP'liler genel kurulu terk ettiğinde oturumu yöneten meclis başkan vekili Akif Hamzaçe bir de oturmamıştı. Yani terk etmişti genel kurulu. Onun yerine AK Partili meclis başkan vekili Ahmet Aydın yönetmişti. Bugün Akif Bey tekrar görevi devraldı. Bu hafta oydu nöbetçi. Kürsü, yani meclis divanının kürsüsünde de Hamza Çeli vardı. Hamza Çeli açılışta da bir kısa konuşma yaptı ve milletvekillerinin asıl yerinin parlamento olduğunu, tutuklamaların anayasa mahkemesi kararına da örnek göstererek, hani bal bal ve haber kararlarına anayasaya aykırı olduğunu söyledi ve bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Genel kuruldaki gündem dışı konuşmalardan sonra da muhalefet partilerinin grup önerileri var. Grup önerileri nedir? O gün görüşülmesini istedikleri konuyu grup önerisi olarak getirirler. Evet. Dolayısıyla da yasama, yani yasa görüşmeleri daha geç başlar. Üç partinin de grup önerisi vardı. Farklı konulardaydı ama tartışılan konu hem CHP'nin adalet yürüyüşü hem de son verilen Berberoğlu kararıydı. Dolayısıyla zaman zaman genel kurulda özellikle AK Parti ve CHP milletvekillerinde tartışmalar da çıktı.
Ne diyor AK Partililer? Yani yeni bir şey var mı bugün mecliste?
Hayır, aslında yeni bir şey değil. Bir yargı kararı olduğunu söylüyorlar. Yani sonucunu beklemek gerektiğini, hemen sokağa çıkılmaması gerektiğini, CHP'nin bu yaptığı adalet yürüyüşünün aslında yanlış olduğunu anlattılar. Hatta AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş da CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bir süre tartıştı da AK Parti ve CHP milletvekili de karşılıklı laf atınca tansiyon biraz yükseldi. Bu sırada da oturuma bir süre ara da verildi. Orada AK Partililerin Mehmet Muş da söylüyor. Özellikle Engin Altay'ın, hani CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Çağlayan Adliyesi'nde yaptığı konuşmayı eleştirdi bugün. Yani orada aslında Engin Altay'ın sözlerinden
savaş suçluları meselesi mi?
Evet, evet. Yani sanki Türkiye'ye bir müdahale çağrısı gibi algılamış.
Dün biraz Engin Altay bizim yayınımızda o söylemini yumuşattı.
Evet, oradan bir ama bugün, tartışma çıktı.
Bugün bakıyorum şeye, Kemal Kılıçdaroğlu da benzer şeyler söylüyor. Yani bu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde değerlendirilecek bir husus gibi CHP bu argümanı kullanıyor.
Bir de dün sosyal medyada çok paylaşılan, hani bu adalet yürüyüşüne ilişkin bir fotoğraf var. Evet. Fotoğraflı bir afiş yapmışlardı hatırlarsan. Arkada Anıtkabir askerler görünen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu. O da genel kurulda tartışma yapıldı. AKP'liler bunu farklı algıladıklarını, hani bunun da bir
yani asker arkamızda, asker arkamızda mesajı verildi diye eleştiriyor. Bugün sosyal medyada o da çok konuşuldu. Şamil Tayyar tweetlerle bu meseleyi gündeme getirmiş. CHP yeniden kirli darbe senaryosunun aparatı haline getirmek istenirken Kemal Kılıçdaroğlu İnönü'nün haki gömleğini giydi. Ocak 59 kurultayında İnönü'nün büyük taarruz adını verdiği yürüyüş kararını almış CHP. İlk eylem 26 Nisan'da Uşak'ta başlamıştı diyor. CHP'nin Uşak yürüyüşü zamanla tüm ülkeye yayılmış ve 27 Mayıs'a kadar periyodik olarak sürdürülmüştü. Sandık umudunu yitiren CHP 58 yıl sonra aynı tezgahta iktidar devşirmenin peşinde. Ama artık eski Türkiye yok. İdaresine sahip çıkan irade var. 15 Temmuz'dan ders almayanlara itinayla yeniden ders verilir. 27 Mayıs öncesi İnönü rolünü oynayan Kemal Kılıçdaroğlu işte burada söylüyor. Asker fotoğrafıyla orduya mesaj vermiş aklınca 15 Temmuz yiğitleri alır, o küçük aklını bilgin olsun diye o fotoğrafa ilişkin tepkisini de ortaya koymuş. Yani bugün sosyal medyada da çok konuşuldu. Belli ki
evet, o genel kurulundaki tartışmaları da yaptı. Hatta CHP'liler işte senin de biraz önce dinlediğin Tuğrul Türkeş'i gündeme getirdiler laf atmalar sırasında.
O da bugünlerde en fazla üzerinde durulan bir mesele halinde gidiyor.
Tüm aslında hani sokakta ve sosyal medyada ve televizyonlarda yansıyan tartışmalar genel kurulda da yansımış oldu. Bu tartışmalar sonunda ara verildi. Şimdi meclis çalışmalarına devam ediyor. HDP'nin grup önerisi görüşülüyor. Sonra CHP'nin iki görüşecek. Bu arada MHP'nin iki görülmüştü. Ondan sonra da yasa çalışmaları devam edecek. Tansiyon dediğim gibi zaman zaman yükseliyor.
Kaç milletvekili var CHP'de? Yani milletvekilleri katılıyorlar mı? Bir bölümü mü katılıyor? Görevlendirme mi diyelim yani?
Görevlendirme yapılmış gruptan. Meclis çalışmaları aksatılmayacak şekilde. Şimdi yoklama ve karar yeter sayısı için belli bir muhalefet, yani isteyen partinin orada belli bir sayıda milletvekili tutması lazım. En az 20 gibi bir rakam.
Evet.
Dolayısıyla ona yetecek kadar milletvekili
ile çalışmaya katılıyor.
Çalışıyor. Bugün de 20-21 civarında, yani o civarda bir CHP milletvekili meclis genel kurulundaki çalışmalara katılıyor.
Teşekkür ediyoruz. Yurda Gül değerlendirmen için, gözlemlerini aktardığın için bize. Şimdi 20-25 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kalanı nerede diyeceksiniz. Büyük bölümü yürüyüşte, bir bölümü de İstanbul'da. İşte bu Maçka Parkı'ndaki adalet nöbetinde bir bölümü, bir bölümü Maltepe'de cezaevinin önünde. Bu yürüyüşünde Maltepe cezaevine kadar devam edeceğini bir kez daha hatırlatalım size ve tepkilerle devam edelim. Kim ne tepki vermiş onları aktarayım. Saadet Partisi'nin tepkisi enteresan. Elbette hukuk karşısında herkes eşittir diyor Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada. Herhangi bir suç varsa hukuk kuralları içerisinde bunun hesabı sorulmalıdır. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler sadece adaletin işleyişi noktasında değil, Türkiye'nin geleceği konusunda da haklı endişelere sebep olacak niteliktedir. Alınabilecek farklı hukuki tedbirler söz konusu olduğu halde milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması bu endişeleri daha da arttırmıştır. Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir diyor Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada. Yani referandum süresinde hayır cephesinde yer almış ve bu AK Parti tarafından biraz da şaşkınlıkla karşılanmıştı. Burada da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli o açıklamaları yaparken Saadet Partisi'nden üstü kapalı da olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek geliyor. Aslında açık açık destek veriyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş Enis Berberoğlu ile ilgili tutuklama kararının ardından. Tabii herkes HDP'nin tavrını merak ediyordu. Bunu da bugün Osman Baydemir açıkladı. Osman Baydemir'in açıklamasında bugün bir darbe daha gerçekleşti diyor Osman Baydemir. Enis Berberoğlu milletvekili tutuklanarak cezaevine konuldu. Bize yapılanlar nasıl darbe ise bu da darbenin devamıdır. HDP olarak ilke partisiyiz. Gönderme yapıyor CHP'ye. İlke hareketiyiz. Kime haksızlık yapılırsa yapılsın onun kimliğine bakmaksızın bu haksızlık deriz. Kim zulüm yaparsa yapsın onun kimliğine bakmaksızın senin yaptığın zulümdür. Bu zalimliktir deriz. Bugün de bunu diyoruz. Bu zulümdür, darbedir diyor Osman Baydemir. Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili devreye girmesi gerektiğini ve milletvekillerine ilişkin Balbay kararına sahip çıkması gerektiğini anlatıyor. Berberoğlu'nun arkasındayız diyor Osman Baydemir. Hangi siyasi görüşten olursanız olun sıranın size gelmesini beklemeyin diyor. Sıranın size gelmesini beklediğinizde zulme gözünüzü kapattığınızda nasıl olsa bu zulüm Kürt'e yapılacak diye beklediğinizde gün gelecek o zulüm sizi de kapsayacak. Anayasa Mahkemesi eğer hükümetin denetiminde değilse, halen zerre kadar hukuk inancı bilinci kalmışsa derhal kararına sahip çıkmalıdır. Tutuklu milletvekillerinin tümünün bırakılması gerekiyor. Demirtaş'ın tutuklanmasına sessiz kalanlara biz Demirtaş'ın yoldaşları olarak sessiz kalmayacağız. Hangi partiden olursa olsun bir milletvekili tutuklandığında biz buna hayır diyeceğiz diyor Osman Baydemir. TÜSİAD'dan da bir tepki var. O da enteresan. Bu bugün bir açıklama yapıyor TÜSİAD. Son dönemde giderek artan sayıda akademisyen, siyasetçi, medya yöneticisi ve yazarların soruşturmaya uğraması ve tutuklu yargılanmasının yanı sıra uluslararası internet sitelerinin yasaklanması, Wikipedia'dan bahsediyor herhalde, özgürlükler toplumu olma özelliğimizden geriye gidiş algısı yaratmaktadır diyor TÜSİAD. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katılmıştı TÜSİAD'ın çok uzun bir aradan sonra. O toplantıda TÜSİAD yönetimi o halden şikayet etmiş ve kaldırılması gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da niye şikayet ediyorsunuz? Sizin fabrikalarınızın çalışmasını engelleyici bir durum mu var? O hal terör örgütleriyle mücadele için devletin kendisine ilan ettiği bir durumdur demişti. Sonrasında bu kızgınlığını başka toplantılarda da dile getirmişti. Şimdi o ortamın ardından bugün TÜSİAD'ın bu açıklamayı yapması da dikkat çekici. Yine Cumhurbaşkanı'nı kızdırabilecek nitelikte. Devamı var, onu aktaralım. Cumhuriyet değerlerimiz, uluslararası rekabette yükselen yaratıcı bir toplum olmak, girişimcilik ve yatırım ortamı gibi temel milli menfaat alanlarımızda demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları belirleyici etkenlerdir. Temel hak ve özgürlükleri doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlayan tüm güvenlik ve soruşturma tedbirleri dünyada Türkiye karşıtı çevreleri güçlendirmekte ve terörle mücadelemizi zayıflatmaktadır. Tarihimizden edindiğimiz en önemli kazanımlarımız olan demokrasimiz ve insan haklarını korumak ve yüceltmek için devletimiz ve yargı erkimizin özenli yaklaşımına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Güvenlik ve özgürlük birbirleriyle çelişen değil, birbirlerini tamamlayan önceliklerdir demiş TÜSİAD. Yani o da Enis Berberoğlu tutuklandıktan sonra, CHP yollara koyulduktan sonra böyle bir açıklama yapıyor iş dünyası. Şimdi bu açıklamalar çerçevesinde CHP'nin de bu eylemiyle birlikte siyasetin nasıl etkileneceğini ve aslında amacın tam olarak ne olduğunu konuşalım istedik. Eski bir akademisyen, hala da akademisyen diyebiliriz. CHP İstanbul Milletvekili Sencer Ayatay'la. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar.
Teşekkürler, sağ olun. Şimdi yani çok sayıda şikayet var. CHP'nin eylemine destek var. Son derece sert eleştiriler de söz konusu. Bu siyasi gidişatta hangi noktaya denk geliyor? Yani ne oluyor şu anda? Bize bir tahlil yapma imkanınız var mı?
Yani elimden geldiği kadar memnuniyetle. Yalnız sizin bu biraz önceki yayınınızda TÜSİAD açıklamasını vurguladınız. Orada bakın iki konu çok dikkat çekici.
Evet.
Bir kere rejimin bir anlamda demokrasiden uzaklaşmış olduğunu açıkça kaydediyorlar.
Evet, yani diplomatik bir dille.
Bu sefer çok açıkça kaydediyorlar. Yani bu TÜSİAD çok da çekinmeden otoriterleşme yolunda ilerliyoruz. Bu da dünyada bizim itibarımızı zedeliyor diyor. Bir de yalnız burada bu paketin içerisine, demokrasi, hukuk devleti, özgürlük paketin içerisine çok önemli bir rejim unsurunda yerleştiriyor ve cumhuriyetin altını çiziyor. Evet. Yani ben bunlara dikkat çekmek isterim sizin sorunuzdan önce. Evet. Ben de ayrıntılı açıklamayı sizin açıklamanızdan öğrendim.
Evet, bu bugünün en dikkat çekici açıklamalarından evet. biriydi TÜSİAD'ın yaptığı evet. açıklama.
Şimdi sizin sorunuzu şöyle tabii, çok yönlü ama önce çok kısa bir şekilde bir çerçeve içine oturtmaya çalışalım. Türkiye'de bu süreç, yani ben adını otoriterleşme diyeceğim, bu süreç önce yürütme gücünün yavaş yavaş parlamentoyu etkilemesiyle başladı. Biraz medya üzerinde baskı ama daha önemlisi de bürokrasi üzerindeki kontrol, denetim alabildiğine genişledi. Şimdi zaman içerisinde yalnız temel bir süreç görülmeye başladı devlet yönetiminde. O da kurumsallaşmadan vazgeçilmesi. Yani devlet yönetiminin, ki demokrasinin de bakın temeli odur. Biz o açıdan düşünmüyoruz. Ama devlet yönetiminin kurallara uygun çalışması, tarafsız olması ve uzman, layık olan kimseler tarafından, layık demedim, yanlış anlaşılması, layık olan kimseler tarafından yönetilmesi son derece önemli bir konudur.
Liyakata biz dikkat oysa, çekiyorsunuz.
Liyakat tabii. Biz oysa bundan hızla uzaklaştık. Kuralsız işleyen, taraflı, ehil olmayanlar tarafından yönetilen bir devlet sistemine geçtik. Şimdi niçin bu uzun lafı ettim? Bu yönetim artık, başka niteliğini bir kenara bırakalım, kişiselleşmiş bir yönetimdir ve keyfileşen bir yönetimdir. Mesela keyfileşmeyi bu konuşacağımız konunun da özü olan en çok hukuk alanında görüyoruz. Ya yasama organı, yani meclis adeta bir kanun yapma makinesine çevrilerek el kalk usulüyle arzu edilen kanunlar çıkartılıyor ama bu yetmiyor. Gereğinde kanunlar açıkça, hatta anayasaya uyulmayız deniyor ve yargı üzerinde de sen yasayı şöyle yorumlayarak şu kararı vereceksin şeklindeki baskılar da artıyor. Yani bugün karşı karşıya bulunduğumuz Sayın Berberoğlu'nun durumunu bu geniş bağlam içerisinde almamız gerekiyor.
Evet, bu alan içinde alarak artık bıçak kemiğe dayandı da diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı evet. bir eylem diyelim herhalde buna, değil mi? Bir evet. Hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz evet. diyerek bir eylem var. Bu eylemin nihai amacı ne olabilir Sencer Bey?
Evet, şimdi şunu da, yani o kesinlikle sorunuz aklımda da, şunu altını çizelim. Buyurun. Şimdi demokrasinin, yani bütün bu medya üstündeki baskılar neyle ilgili? Hatta bireyler, vatandaşlar üstündeki baskılar neyle ilgili? İfade özgürlüğüyle. Şimdi demokrasinin aynı derecede önemli bir temeli, ki Türkiye'de sık sık o da ihlal ediliyor, gösteri, toplantı ve gösteri ve örgütlenme özgürlüğü. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu alanda da çok yoğun bir baskı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çıkışı, evet bir toplantı var ama dikkat ederseniz genel başkan açıklama yaparken ben yürüyeceğim dedi evet. ve yalnız yürümeye devam ediyor. Yani kimse gelmese de yürüyeceğim dedi. Onun için burada evet bir toplantı boyutu görülüyor ama bunun özünün gösteri boyutu, yani gösteri hakkı olduğunu ihmal etmememiz lazım. Şimdi evet. hem gösteri hem toplantı özgürlüğünün amacı şudur. Aslında tek tek bireyler düşüncelerini, değerlerini ifade etmekte zayıf kalacakları için insanlar bir araya gelirler veyahut da o bir araya gelişin sembolü olan bazı gösterilerle toplumun arkalarındaki başka kimselerin de görüşlerini ifade ederler. Şimdi öncelikle şunu ben belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çıkışı tamamıyla bir gösteri özgürlüğü kullanımıdır. Ondan yararlanmadır. Ve şu ana kadar da bunun yürüyor olmasından memnunuz açıkçası. İkinci hedef dediniz. Yani ben hedef evet. bir kere araç burada gösteri ve toplantı özgürlüğü. Hedef şu en genel anlamında. Bir kere telaffuz ettiğimiz gibi doğru ifade, hedef adalet. Türkiye'de adaletin sağlanması. Şimdi bir yürüyüşle adalet mi sağlanacak? Tabii ki bu soruyu çok kimse sorabilir. Ama buradaki amaç bir yürüyüş tamamlandığı zaman böyle bir rejimde birdenbire yani başına yeni bir taş düşmüş gibi ondan sonra aniden biz değiştik artık, uyandık. Bunu tabii ki beklemememiz lazım. Hatta bazı yaptıkları tasarruflar olumsuz tasarruflardan bile umut ediyoruz ki sınırlı bazı geri dönüşler olabilir. Ama şu burada. En son sizin de değindiğiniz gibi bardağı taşıran olaydan sonra özellikle bizim açımızdan tabii ki çok önemli bir olay. Şunu söylemek çok mühim. Bir muhalefet olarak ve muhalefetin daha doğrusu daha doğru bir ifadeyle de tam gösterisi olarak biz bütün varlığımızı ortaya koyuyoruz ve şunu söylemek istiyoruz. Toplumda adalet eksikliği var. Bunu en genel anlamında amacı ben farkındalık yaratma olarak tanımlıyorum. Evet. Yani nedir burada konu? Şimdi bakın.
Hem yurt içinde hem yurt dışında herhalde.
Hem yurt dışında tabii ama bizim esas amacımız tabii ki yurt dışı, yurt içi. Hı hı. Şimdi efendim bakın şöyle düşünün. Ben biraz da sosyolog gözüyle söyleyeyim
evet,
size.
Zaten akademisyen
şimdi iki tane en ilgisiz yurttaşımız oturacaklar. Evet. Sonra yürüyormuş diyecek bir tanesi. Öbürü diyor ki kim yürüyormuş? Ve ondan sonraki soru nereye yürüyormuş? Ya o kadar yol yürünür mü? Yerken yürürken ne yiyecekmiş, ne içecekmiş? Şimdi bakın bütün bunlar nedir, ne için yürüyor sorusunun başlangıcıdır. Ben onun için çok önemli görüyorum. Her türlü sonunda iktidar içinde çok yararlı olacağına inanıyorum. Uyarının çünkü. Hı hı. Bir uyarı önce farkındalık yaratarak başlanır. Burada amacımız öncelikle toplumda adalet konusunda, devletin de temeli olan, demokrasinin de bütün özü olan adalet konusunda Türkiye'de temel bir zaaf var demektir. Mesela öncelikle budur.
Tabii bunun ardından herhalde CHP'li milletvekillerinin yargılamaları devam eden CHP'li milletvekilleri var. Orada da bir adalet arayışı olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Enis Berberoğlu'nun durumu üst mahkemelere gidecek. Orada da bir adalet arayışı olacak ama bu iş Maltepe'de bitmeyecek, devam edecek diyen Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerini de duyuyoruz. Herhalde bu bir başlangıç eylemi. Bundan sonra biraz daha süreç farklı ilerleyecekmiş gibi bir algı da oluşuyor bende. Bilmiyorum haklı mıyım?
Şimdi şöyle biz bakın şuna çok dikkat edildi. Bütün konuşmalarda da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi meclisten çekilmedi. O çok mühim.
Evet.
Yani çünkü biz bakın bütün bir referandum deneyi savunduk. Dedik ki bu sistem bütün gücü meclisten alıyor ve Türkiye için çok özel tarihi olan bir kurumdan alıyor ve bir tek insana yüklüyor, tek adama veriyor dedik. Hı hı. Şimdi eğer biz meclisi bırakırsak o zaman dün siz parlamentoyu savunuyordunuz, onun üstünlüğünü savunuyordunuz, ne oldu derler. Şimdi ben oradaydım, yürüyüşe katıldım. 25 arkadaşımız orada görev yapmaya devam ediyor. Ama parlamento mücadelesinin yeterli olmadığı konusunda da toplumda bir ittifak var. O sizin başka söylediğiniz, ben onu duymamazlıktan gelmedim. Çok eleştiri var. Eleştirilerin ama özü şu, doğru zamanda başladınız mı sorusu. Siyasette her zaman bu sorular olur. Bu eleştiriler de bitmez. Onları da tabii ki dikkate almak lazım. Ama bugün artık dünü yargılamaktan çok yarına bakmanın günüdür. Ve gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi hem yine medyada hem parlamentoda hem de deyim yerindeyse yani açık alanlarda bu toplantı ve gösteriler de düzenleyerek daha yoğun bir şekilde muhalefete devam edecektir.
Hocam teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz
için. Ben teşekkür ediyorum.
Kolay gelsin, hoşça kalın.
Saygılar, iyi günler, güle güle.
Sencer Hayat'a bir sosyolog, ODTÜ'de akademisyendi, bölüm başkanıydı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyor sanıyorum ikinci dönemi. Bir sosyolog gözüyle de değerlendirme yaptı ve bu tip eylemlerin farkındalığı arttırmak için önemli bir yol ve yöntem olduğunu söyledi. Farkındalık artacak ve bu mesele tabii şimdi İstanbul'a kadar gelecek. Yapılan açıklamalar var. Erdal Aksünger bu İstanbul'da Maltepe'de bitmeyecek diye biraz daha heyecanlı olaya yaklaşan Cumhuriyet Halk Partililer var. Biraz daha farklı yaklaşanlar da söz konusu. Şimdi birazdan sanıyorum yine bir bağlantımız olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir bağlantımız olacak. O arada bir iki not aktarayım size. Onlardan birisi Enis Berberoğlu'nun hukuki durumuyla ilgili. Enis Berberoğlu'nun avukatları bugün tutuklama kararına itiraz ettiler. Sadece ona değil, verilen 25 yıllık cezaya da istinaf mahkemesine itiraz dilekçelerini verdiler. Tutukluluk kararına itiraz süratle reddedildi. Şimdi bir üst mahkemeye gidecekler. 15. Ağır Ceza Mahkemesi. Oraya da bir başvuru yapacaklar. Oradan gelecek sonuç beklenecek. Yani tutuksuz yargılansın diye bir talep var bir yandan. Bir yandan da bu adam ajan diyorsun. O zaman ajan olduğunu ispat etmiyorsun. Böyle bir karar alamazsın diyerek istinaf mahkemesine gidiş söz konusu. Tabii istinaf mahkemesinin vereceği karar için biraz daha beklemek gerekecek. İlk etapta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Enis Berberoğlu'nun avukatlarının hedefi tutuksuz yargılamayı sağlamak. Hep iş geliyor o dokunulmazlıkların kaldırılmasında kilitleniyor. Onu da bir altını çizmemiz gerekiyor. O dönemde bu anayasaya aykırı ama yine de destekliyoruz sözünün bu dönemde Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber çok eleştirildiğini görüyoruz. Baskın Orhan da o eleştiriyi yapanlardan birisi. CHP'nin desteğiyle dokunulmazlıkların kaldırılması sonrasında önce HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve ardından onlarca HDP'li milletvekili tutuklandı. 11 o sayı. HDP'lilerden sonra şimdi sıra CHP'li vekillere geldi diyor bu Baskın Orhan. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu MİT tırları dosyasını gerekçe yapılarak tutuklandı. Bu gelişme sonrasında devamında HDP'li vekillerden sonra CHP milletvekillerinin tutuklanması neye işaret ediyor sorusuna yanıt vermiş ve Erdoğan'ın durdurulmadıkça hiçbir noktada durmayacağını söylemiş Baskın Orhan. Devamsızlık derken, teröre destek derken zaten dışarıda HDP'li milletvekili kalmadı gibi bir şeydi. Şimdi sıra Allah'ın emridir CHP'lilere geldi. Onlar da sindirilince meclis dikensiz gül bahçesi olacak. Yani tek partili bir parlamento haline gelecek. Tek adam rejimli bir Türkiye'ye ancak böylesi uyar diyor. Baskın Orhan bu konuyla ilgili yaptığı yorumda. Bir de o papazı vermeyecektik diye bir fıkra var. Eminim herkes biliyordur. O fıkrayı da hatırlatıyor. Bu işler böyledir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediğin anda yılan seni de sokar diyor Baskın Orhan değerlendirmesinde. Şimdi bu adalet yürüyüşünü başlatan isim Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Duyurduğumuz gibi telefon attığımızda canlı yayında. Hoş geldiniz Sayın Kılıçdaroğlu.
Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim.
Nasılsınız öncelikle? Bir 22 kilometrelik yol ve durmadan yürümek idmanlı mı?
Gayet iyiyim. Arkadaşlarla birlikte yürüdük. Kalabalık bir grup vardı. Sonuçta haklı olduğumuz için kararlı bir şekilde yürüdük. Yürüyüşümüzü tamamladık. Şu anda dinleniyoruz. Yarın sabah tekrar yolumuza devam edeceğiz.
Sabahtan yolunuza devam edeceksiniz. İlk gün değerlendirmesi için ne dersiniz? Çünkü kurmaylarınızla toplantı yaptığınıza ilişkin bilgiyi de aktardık bizi dinleyenlere. Bir izlenim, bir genel değerlendirme olabilir miyim?
Toplumun her kesiminden bu adalet yürüyüşüne katılanlar var. Bu bizi mutlu ediyor. Zaten bu yürüyüş bir partinin yürüyüşü olarak algılanmamalı. Öyle bir mesaj da verdik zaten. Bir parti bayrağı da yok. En önde yürüyen kişi Türk bayrağı taşıyor zaten. Değişik gruplardan, değişik siyasal görüşlerden vatandaşlar adalet açısından haksızlığa uğradığını düşünen pek çok kadın, erkek, yaşlı, genç bu yürüyüşe katıldılar. Yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. İlk izlenim şu, gerçekten de adalet konusunda şikayeti olan çok sayıda kişi var. Aileler var, seslerini çıkaramıyorlar, bazen konuşamıyorlar, bazen avukat tutacak paraları yok. Ve bunlar bu yürüyüşe destek veriyorlar, geliyorlar, bunlarla birlikte yürüyoruz. Ben bunların sesi olduğum için ayrıca mutluyum. Sonuçta adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz, adaletin olmadığı bir yerde barış olmaz, adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, adaletin olmadığı bir yerde zulüm olur. Zulme karşı çıkmak da hepimizin ortak görevidir. Bu bağlamda ilk gün gerek içeriden gerek dışarıdan çok değişik çevrelerden insanlar telefonla aradılar, destek verdiler. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ben bir görev üstlendim ve bu görevi kararlılıkla yerine getireceğim. Bu ülkede hepimizin adalete ihtiyacı var. Görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir ama biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Adil bir ortamda, eğer birisi yargılanacaksa adil bir ortamda, adaletli bir ortamda yargılanmalı
diyorsun.
Evet, evet. Ama şimdi, bunlar büyük ölçüde yok ama biz hem Türkiye'nin hem dünyanın dikkatini
bu konuya çekmek istedik. Şimdi çok yorgun olduğunuzu biliyorum. İki tane kısa sorum olacak müsaade ederseniz. Birincisi,
tabii,
bu yürüyüş çok üzerinde konuşulan, tartışılan bir mesele. Maltepe'de mi bitecek? Edirne'ye kadar devam mı edecek? Biz yayın yaparken en çok gelen sorulardan birisi buydu. Edirne'yi de simgesel olarak söyledim. Selahattin Demirtaş'ın orada olduğunu hatırlatarak bu soruyu sormuş olayım size.
Şimdi biz her etaptan sonra MYK'yı topluyoruz. Bugün de toplandık. Dolayısıyla yarın ne yapacağız, nasıl bir gelişme var, ona göre karar veriyoruz. Dolayısıyla bizim yürüyüşümüzü belki son gün bu konuda bir karar çıkacak. O karar çerçevesinde yürüyüşümüzü ya Silivri'ye kadar yapacağız veya Maltepe'de keseceğiz. Ama Maltepe'de de kessek, Silivri'de de yürüyüşümüzü kessek, adalet konusundaki arayışımız, adaletin gerçekleşmesi konusundaki çabamız devam edecek. Yani bu bir yürüyüşle sınırlı bir çaba değil.
Peki bir pişmanlık var mı anayasa değişikliği konusunda? O da çok konuşuluyor, o nedenle onu da sormuş olayım.
Hayır, herhangi
bir dokunulmazlık konusunda.
Hayır, evet, herhangi bir pişmanlık söz konusu değil. Zaten şimdi böyle milletvekili dokunulmazlığıyla bakan dokunulmazlıkları farklı.
Evet.
Bakanların dokunulmazlıkları ömür boyu. Evet. Milletvekili olsun olmasın dokunulmazlıkları vardır ama milletvekillerinin dokunulmazlığı, milletvekilliği bitince yine savcı çağırıyor, yine gidiyorsunuz, yine ifade veriyorsunuz, yine
yargılanıyorsunuz. Dönemle yani, dönemle sınırlı.
Tabii dönemle sınırlı. Yani dolayısıyla yani bunun erkene alınması veya geç olması arasında bir fark yok. Hı hı. Ama burada önemli olan şu, milletvekili Anayasa Mahkemesi kararları da o bağlamda milletvekilleri yargılanır ama milletvekilleri tutuklanamaz. Yani çünkü neden tutuklanamaz? Çünkü millet seçti ve temsil hakkı var. Siz tutukladığınız andan itibaren kendisine oy veren kitlenin, seçmenin temsilini de mahkum etmiş oluyorsunuz. Bu açıdan Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun davranılması gerektiği kanısındayız.
Son soru olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nden iktidardan çok sert bir tepki ya da açıklama olmadı bugün ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Hayli sert. Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürümeye kalkan Sayın Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da ülkemize kurulan tuzağın aktif katılımcısıdır diyor. Bir cümlesini daha hatırlatacağım, ona ilişkin yorum rica ediyorum. Merak ediyorum diyor Devlet Bahçeli, İstanbul'dan karşı bir yürüyüş başlarsa karşılaşma ve buluşma noktası neresi ve nasıl olacaktır diyor. Nasıl yorumlarsınız bu iki cümleyi?
Sayın Bahçeli gelip bizim yürüyüşümüze katılırsa başlangıcı da sonucu da kendisi görür.
Evet. Sizin kullanıldığınıza ya da bu meselede içinde olduğunuza, yani bu bütün sistemin içinde olduğunuza ilişkin. Çünkü öncesinde 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmeler
yapıyor. Erdoğan'dan talimat alan ben değilim. Erdoğan'dan talimat alanlar bunu düşünmeli. Kimin kullanılıp kullanılmadığını Erdoğan'dan alınan talimata göre hareket edenler bunun kararını vermeli.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
İyi istirahatler size. Kolay gelsin. Hoşça kalın.
Sağ olun. İyi yayınlar.
Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuk efendim. Yoğun bir, yorgun bir günün sonrasında 22 kilometreyi yürüdükten sonra CHP Genel Başkanı sorularımızı yanıtladı ve bu aslında iş nerede bitecek diye ben Edirne'yi sormuştum ama o Silivri'ye mi gideceğiz, Maltepe'de mi kalacağız, onu her gün MYK toplayarak karar veriyoruz, gelişmelere göre değerlendirme yapacağız dedi. Yani Edirne planlarda yok, onu söyleyebiliriz ama Silivri'ye gitme ihtimalleri olabilir. 22-23 gün sürecek bir yürüyüşten bahsediyoruz, adalet diyoruz. Farklı kesimlerden gelen değerlendirmeler bizim açımızdan önemliydi ve oradan olumlu değerlendirmeler geldiğini aktardı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Farklı kesimlerden destek geldi dedi. O desteklerden bir bölümünü aktarmıştım. Destek veren siyasi partilerden birisi de ÖDP Başkanlık Kurulu üyesi Alper Taş da telefon attığımızda şu anda. Hoş geldiniz Alper Taş.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Nasıl buluyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adalet yürüyüşünü, bu konuda aldığı kararı ve eylemi diyelim?
Tabii çok önemli bir karar aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi açısından da bence önemli bir karar. Ve Türkiye'nin girdiği evre açısından da, girdiği süreç açısından da oldukça önemli bir karar. Önce kutlamak lazım böyle bir karar aldıklarından dolayı. Şundan dolayı, yani Cumhuriyet Halk Partisi öyle sistem dışı bir parti olarak görülen bir parti değildi ve hak arama yolları konusunda, sokak konusunda son derece temkinli bir partiydi. Yani en son biliyorsunuz 16 Nisan akşamı halk sokağa çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi işte sokaktan uzak tutan bir konum içerisinde kalmıştı. Fakat bir politika değişikliği söz konusu oldu. Bunu Kılıçdaroğlu ifade etti zaten konuşmasında, bıçak kemiğe dayandı dedi.
Evet.
Gerçekten öyle bir ülkede yaşadık ki, yaşıyoruz ki, yani hak arama yolunun hak arama yolu olarak bize açılan sadece seçenek sokak. Sokağın dışında hak arama yolları bütünüyle Türkiye'de kapatılmış vaziyette. İşte yargının hali ortada, anlatmaya gerek yok. Majestelerinin yargısı haline dönüşmüş vaziyette. Basın susturuluyor, özgür basın diye bir şey söz konusu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütünüyle işlevsiz ve basit bir aksesuar haline dönüşmüş vaziyette. Doğal olarak geriye hakkını, hukukunu, özgürlüğünü, hayat tarzını, yaşam tarzını savunacağın tek bir alan sokak kalıyor. Yani bıçak kemiğe dayandı derken sanırım dün Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi artık hak arama yol anlamında geriye bir şeyin kalmadığı ve sokağın dışında bir mücadele yol ve yönteminin ancak sokakla bir mücadelenin etkili bir muhalefet tarzı haline dönüşebileceğini gördüğünü düşünüyoruz ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından da olsun, Türkiye'deki rejimin geldiği nokta açısından da olsun, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla tabii hepimizin de katıldığı bu adalet yürüyüşü önemli bir yürüyüş. Yani bunu böyle...
Ne değiştirecek Alper Bey bu eylem? Yani çok önemli, çok kritik diyorsunuz. Ne değiştirir sizce? Yani
şimdi birincisi, evet buyurun.
Buyurun, ne görürüz yani önümüzdeki günlerde demek istedim.
Ya şimdi önümüzdeki günlerde göreceğimiz nokta şu. AKP rejiminin bu tür sokak hareketlerine ne tür bir yaklaşım göstereceğiyle yakından ilintilidir tabii. Yani sonuç itibariyle birincisi bu tür kitlesel yürüyüşler, yani bir ülkenin ana muhalefet partisinin başkanının böyle bir yürüyüşe geçiyor oluşu, yürüyüş yapıyor oluşu rejimin niteliği ve rejimin teşhiri açısından oldukça önemlidir her şeyden önce. Yani Türkiye ve bütün dünya, bütün uluslararası kamuoyu, halk, kitleler, insanlar artık yani Türkiye'deki rejimin çok çürütücü ve tüketici bir noktaya geldiğini bu tür yürüyüşle ortaya koyuyor. Bu yürüyüş bunu ortaya koyuyor, ifade ediyor. Yeah. Şimdi sonuç itibariyle AKP durdurak bilmiyor. Yani hukuksuzlukta sınır tanımıyor. Bu sınırsızlığa karşı bizim tankımız, topumuz, ordumuz, silahımız yok. Bizim bilincimiz, yüreğimiz, beynimiz, haklılığımız, meşruiyetimiz var ve bunu kullanmak için sokakta kendimizi ifade etmenin dışında bir yol yok. Yani sokakta mücadele ederek özgürlük alanlarımızı koruyabileceğimizi düşünüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı, hepimizin de ortak olduğu bu yürüyüş bizce aydınlık bir Türkiye, daha demokratik bir Türkiye, daha özgürlükçü bir Türkiye atılmış bir adımdır ve bu, bakmayın bugünkü tablo olumlu bir tablo tabii. Bu giderek halka halka büyüyecek. İnsanlar da artık daha direnç noktaları geliştirme konusunda insanlara da bir moral, motivasyon verecek bir şeye sahiptir, bir ruha sahiptir diye düşünüyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz biz de değerlendirmeleriniz için Alper Taş. ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş'la konuştuk. Destekliyorlar bu işi. CHP açısından çok kritik bir gelişme demişti, dedi. Çünkü CHP daha çok mecliste siyaset alanlarında bu mücadeleyi devam ettirme kararlılığı içindeydi. Oralarda sonuç alamayacağını anlayarak sokağa çıkmış olması CHP tarihi açısından da kritik bir karardır dedi. ÖDP destekliyor bunu. Başka sivil toplum örgütleri de var. Onların da desteği söz konusu ama ne zaman bu mesele açılsa hep Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklarla ilgili söylediği anayasaya aykırı ama kaldırılmasına destek veriyoruz sözü hatırlatılıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaların hemen hemen tamamında bu mücadelenin aynı zamanda HDP'li milletvekillerini de kapsadığına ilişkin böyle bir burgu söz konusu. Peki HDP, Osman Baydemir'in açıklamasını aktardım. Bizim için ilki önemlidir. Biz Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına da karşıyız diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi Sırrı Süreyya Önder'den bir yorum almak isteriz. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında ona aktaracağım. Hoş geldiniz Sırrı Süreyya Önder.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu yayındaydı ve dedi ki, biz sorduk daha doğrusu, Maltepe'de mi bitecek bu yürüyüş yoksa Edirne'ye kadar uzayacak mı diye. Biz MYK'larımızı topluyoruz, her gün değerlendirme yapıyoruz. Silivri'ye kadar uzatılabilir dedi ama sanki Silivri'nin ötesine geçmeyecek gibi. Ne diyorsunuz CHP'nin aldığı bu karar, yaptığı eylemle ilgili olarak?
Silivri'nin ötesine geçmeyebilirler ama yollarının üzerinde Kandıra cezaevi var.
Evet.
Ve Sayın Figen Yüksekdağ başta olmak üzere birçok seçilmiş vekilimiz, belediye eş başkanlarımız oradalar. Oraya uğrayabilirler. Osman Baydemir'in söylediği söz bizim için yeni bir söz değil. Biz bu süreci 2012-2013 yıllarında da yaşadık. 2011-13 arası, 14 arası hatta.
Evet.
O zaman da biz bu ilkesel tutumumuzu hiçbir zaman unutmadık. Özensiz davranmadık. Tutuklu vekilleri sayarken Balbay'ı, Haberal'ı ve MHP'li milletvekilini anmadan hiçbir zaman kendi vekillerimizi söylemedik. Bu bizim için yeni bir tutum değil.
Evet.
Yani ilkesel olan bir hayli zamandır, kuruluşumuzdan beri bizim için esastır. Böyle de olmaya devam edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde HDP'li milletvekillerinin de adlarını daha sık anmaya başladı. Belki o hatırlatmayı da yapalım. HDP destek verecek mi bu yürüyüşe? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu bir parti yürüyüşü değildir. Adaletten şikayeti olan herkese açık bir eylemdir. Ben yürüyorum, arkamdan gelen de gelsin ya da yanımda olmak isteyen varsa da buyursun dedi. HDP'nin kurumsal olarak böyle bir desteği söz konusu olacak mı yürüyüşün herhangi bir etabına?
HDP'nin şüphesiz çoklu bir çalışma biçimi ve kültürü var.
Evet.
Bir kendi özgün programlamalarımız var. Bunlar yürüyor ya da yürütmeye çalışıyoruz. Ama yürümesi, duyulması sonucunu doğurmuyor. Müthiş bir sükut suikastıyla geçiştiriliyor bu konudaki etkinlikleri, itirazları. Bir de cephe tarzında, yani bu cephe lafını çok sevmiyorum ama ittifaklar, dostlar, dostluklar, dayanışmalar, bunlar tarzında yürüttüğümüz şeyler var. Fakat tabii ki bunların ilkesini konuşmak lazım. Şu özenli bir tutum da değil, sonuca da hizmet etmez. Ben yürüyorum, beni seven arkamdan gelsin. Bu siyasi kampanyanın cümleleri olamaz. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu böyle söylemiş anlamında söylemiyor.
Evet.
Nasıl olmaması gerektiği anlamında söylüyorum. Bunun yolu, yordamı, yöntemi bellidir. İlkelerin, tutumların, sloganların, pratiklerin belirlendiği, tartışıldığı çok geniş katılımlı ya işler yaparsınız ve bu genişler, bu böyledir. Ya da kendi özgün programlamanız olur. Biz şu an bu demokratik alanın daraltılmasına karşı itiraz eden her kesimin itirazının yanındayız, güç vereniyiz, katkı sunanıyız. CHP de bunlardan birisi, neden olmasın?
Yani biz mesela Sırrı Süreyya Önder'i Kızılcahamam'da görebilir miyiz bu yürüyüşün içinde ya da bir HDP'li milletvekili?
Bizim dediğim gibi kendi özgün programlarımız var.
Uyarsa mesela diyorsunuz.
Efendim?
Uyarsa mı diyorsunuz? Yani programla
tabii ki,
alakalı.
Tabii ki.
Tabii ki.
Çünkü bir karar verirseniz aslında onu bir şekilde uydurabilirsiniz de 22 gün sürecek o nedenle.
Evet, sırrı Süreyya meselesi değil.
Yok yok, HDP bazında söyledim evet. Zaten ben de.
Bunu ilgili kurullarımız, kurumlarımız, organlarımız, bileşenlerimiz tartışırlar. Hepimiz bunun protestosunu ve dayanışma duygularımızı iki gündür gayet yüksek sesle ve net bir tutumla ortaya koyduk, koymaya da devam ederiz.
Son soru, Enis Berberoğlu'nun tutuklaması için bir yorum yapabilir miyiz? Yani bu siyasi anlamda, hukuki anlamda, Türkiye'nin geldiği noktada ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ya da siyaset özgürlüğü alanında ne ifade ediyor? Birkaç cümleyle bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü bıçak kemiğe dayandı diye bir açıklama oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na.
Yani bıçak kemik memik bırakmadı da ben oradan değil başka bir taraftan söyleyeyim. Yani niye Enis Berberoğlu bir vekil olarak tutuklanmasıyla daha anlamlı ama bu memlekette onun üzerinde vekilimiz ve üçüncü partinin iki eş başkanı tutuklandı. Bıçak o zaman daha kemiğe yaklaşmamış mıydı? Onun için o tanımı bir yana bırakalım. Bu ceza çıkmak zorundaydı. Yani bu bir öç alma falan cezası değil. Bu ceza çıkmazsa hükümeti uluslararası arenada savaş suçlarıyla yargılanma süreci anlamında bir hayli sıkıştırmış olan düzlem tümüyle kesinleşmiş olacaktı. Şimdi eğer buradan bir mahkumiyet uydurmuş olmasalardı, uluslararası zeminlerde bu suçu işlediklerini kendileri kabul etmiş olacaklardı. Bu suçu da işlediler yani. Onun için bu cezayı en başta böyle yorumlamak lazım. Yani bu cezanın mantığı öyle bu kadar da olmaz ki canım işte Enis Berberoğlu yok artık falan öyle bir şey değil. Bu tamamen ne acı ki CHP'nin de savaş tezkeresine evet diyerek destek verdiği, hükümetin Orta Doğu'da girdiği, hesabını vermekte imtina ettiği, örtülü, gizli, saklı ilişkilerin bir takım uluslararası literatürde suç tanımına giren şeylerle ilgili kısmı. Onun için bunu böylece yorumlamak lazım. Hani işte vaktinde siz buna aymadınız falan gibi bir dilin bugün bir faydası yok. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu bizi ziyaret ettiğinde de
söylemiştiniz.
Ayrıntılı olarak değerlendirdik karşılıklı. Ama her türlü totaliter yönelişe, demokrasi dışı her türlü müdahaleye ilkesel bazda ve savunanların kimliğine, düşüncelerine, konumlarına bakmadan temelden itiraz etmek ve itiraz edenlerle yan yana durmak asgari demokratlığın olmazsa olmazlarındandır.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Sırrı Süreyya Önder katıldığınız için, değerlendirmeniz için.
Ben teşekkür ederim. İyi
yayınlar. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de bu son durumu değerlendirdi. Yani o hatayı yaptınız, bak sizin de başınıza geldi demek şu anda bir çözüm değil dedi. Biz bu tip itirazların tamamına ilkesel olarak zaten destek veriyoruz açıklamasını yaptı. Enis Berberoğlu'nun Enis Berberoğlu ile ilgili verilen tutuklama kararına yorumu da diğerlerinden farklıydı. CHP'de bu biliyorsunuz işte gözdağı vermek, muhalefeti susturmak olarak değerlendirilmişti. Sırrı Süreyya Önder ise bu cezayı vermek zorundaydılar. Uluslararası arenada başları belaya girmesin diye bir yorum yaptı bizler için. Şimdi birkaç tane haber daha aktaracağım, ondan sonra bitireceğim. En azından başlıkları söyleyeyim diye. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'ı unutmuş değiliz. Yarın 100. günü açlık grevlerinde önemli bir noktada, artık son derece tehlikeli bir halde ve Birleşmiş Milletler'den bu konuyla ilgili bir talep var hükümete. Ve şöyle söylüyor, bir çağrısı var Birleşmiş Milletler'in. Ortak acil çağrı mektubu göndererek hükümete Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarına dayanak teşkil eden yasal gerekçelerle gözaltı ve cezaevinde sağlık hizmetlerine erişimleri ve zorla beslenmeye tabi tutulup tutulmadıkları, Sultan Özakça, Semih Özakça'nın açlık grevine başlayan annesi ile Esra Özakça, eşi, gözaltına alınmalarıyla ilgili yasal gerekçelerin bilgi notu şeklinde hazırlanarak en geç 12 Haziran'a kadar gönderilmesi diyerek bir acil çağrı mektubu gelmiş BM'den. Burada Adalet Bakanlığı bir o çağrı mektubuna yanıt hazırlamış, Dışişleri Bakanlığı'na gitmiş, oradan da Birleşmiş Milletler'e gönderilmiş. Yani uluslararası anlamda bir sıkıntı haline gelebilme potansiyeli olan bir durum Özakça ve Gülmen'in durumu. Tabii sağlık açısından, insani açıdansa çok daha insanı üzen bir durumla karşı karşıyayız. Dün Sezen Aksu bir destek mesajı atmıştı bu sorun çözülsün talebiyle birlikte. Yüzüncü günde bakalım yarın ne olacak, buna ilişkin bir çözüm umudu ortaya çıkabilecek mi? Ama insan değeri Türkiye'de gerçekten çok tartışılır vaziyette. Acayip bir haber var, son derece acayip. Van Valiliğinde, Van'da olmuş bu olay. Gevaş'ın ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı düzenlediği iddia edilen 4 kişi önce tutuklanıyor. Dağda, taşta, tepede bulunuyor ve bunların bu saldırıyı düzenlediği iddia ediliyor. Ve sonrasında o 4 kişiyle ilgili fotoğraflar ortaya çıkıyor, işkence görmüşler. Ve valilik açıklama yapıyor, bu saldırıyı bu gerçekleştirdi diye resmi açıklama yapıyor 4 kişiyle ilgili. Oradaki sivil toplum kuruluşları yapmayın etmeyin, bunlar oralarda mantar toplayan köylülerdi, boşu boşuna bu insanları eziyet çektiriyorsunuz diyorlar. Ama dinletemiyorlar. Gözaltı süresi bittiğinde savcılık bu 4 kişiyi serbest bırakıyor. Çünkü gerçekten mantar toplamaya giden köylüler olduğu anlaşılıyor. Peki o resmi açıklama nerede kalıyor? O emniyet müdürlüğüne saldırıyı bunlar gerçekleştirdi diyen valilik açıklaması. İşte bu mesele meclisin de gündeminde. AK Partili milletvekilini, İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı, AK Partili milletvekilini bile çileden çıkarmış vaziyette. Ve o da bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunmuş savcılığa, nedir bu kardeşim diyerek. Türkiye'de adaletten bahsederken, soruşturmalardan bahsederken bu örneği de sizlere aktarmak istedim. Bir de bugün çok konuşulan mesele var. Yürüyüş başladı biliyorsunuz. Düzce'den de geçecek. Düzce'de bir AK Parti il yönetim kurulu üyesi, yanlış söylemiyorum değil mi? Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aybek sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşıyor. MP5 silah var elinde. Hiçbir sivilin öyle bir silah edinme şansı yok. MP5 silah, özel bir silah. Hatırlayacaksınız, Ankara'da emniyet müdürünün önünde dağıtıldığı, kabul edilmişti emniyet tarafından. Bir tane bulunamayan silah var denmişti. Ama acaba bir tane mi? Bu adamda ne geziyor? Bu adam hangi cesaretle o silahla bir fotoğraf çektiriyor ve altına da şunu yazıyor: vur de vuralım, öl de ölelim, reis meydanlar boş değil, emrin yeter. Yani o silahlarla verilen bu pozlar, bu mesajlar insanların tüylerini diken diken ediyor ve provokasyondan bahsedilirken tam da bu yürüyüşlerle ilgili olarak. Diyelim ve bugün de kapatalım. Yarın burada olacağız saat 17.30'da. Gündemin tamamını Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı bu adalet yürüyüşüne ayırdık ve bütün yönleriyle bu meseleyi sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın bakalım gündem ne olacak, o gündeme göre karşınızda olacağız. İyi bir gün geçsin diye umuyoruz ve mavi sakalla veda ediyoruz. Başladım yürümeye, günün anlam ve önemine uygun bir şarkı. Hoşçakalın. Bir baktım yine başlayayım, başlayayım. Bir de baktım yine başlıyım, başlıyım. Başladım yürümeye. Bir de baktım yine başlıyım, başlıyım. Başladım düşünmeye. Bir de baktım yine başlıyım, başlıyım. Birdenbire her şey, her şey, her şey güzel geldi bana birdenbire.
başladım isyana. Bir de baktım yine başlayayım. Başlayayım. Başladım isyana. Bir de baktım yine başlayayım. Başlayayım. Birden biri her şey. Her şey yazık. Her şey değmez. Geldi bana birden bire her şey. Her şey yazık. Her şey değmez. Geldi bana. Niçin? Kim için? Niçin? Niçin? Kim için? Başladım isyana. Bir de baktım yine başlayayım. Başlayayım. Başladım isyana. Bir de baktım yine başlayayım. Başlayayım. Ne için? Kim için? Ne için?
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi. Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.